Küresel analiz.
Sevgili dinleyenler, Küresel Analiz programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Can Acun, program yapımcısı Murat Baran, danışmanınız ve program sunucunuz ben Murat Yeşiltaş. Ana kumanda masasında sesimizi sizlere teknisyen Sefa Aktan iletiyor. Can merhaba.
Merhabalar.
Evet, bu hafta Küresel Analiz programının merkezine biraz terörle mücadeleyi alacağız. Türkiye'yi alacağız. PKK noktasında birkaç değerlendirme yapacağız. Neden önemli? Bu tartışmayı neden şimdi yapıyoruz? Birincisi, Türkiye'de gerçekleşen seçimler sonrasında PKK'nın yeniden hareketlenme içerisinde olduğunu biliyoruz. Türkiye'ye yönelik saldırılarına devam ediyor PKK terör örgütü. Nitekim geçtiğimiz günlerde Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirmiş olduğu bir saldırıda 7 askerimizi şehit verdik. 7 askerimizi kaybettik. Lokal ölçekli çatışmalar, saldırılar devam ediyor. Evet, örgüt Türkiye içerisinde aktif bir hareketlilik gösteremiyor. Ancak Irak'ta bir şekilde bir alan kazanmaya çalıştığını söyleyebiliriz. Bir strateji değişikliğine mi gidiyor? Bu stratejinin temel unsurları, sütunları nedir? Onu tartışalım bu anlamda. Bir başka dinamik de Kuzey Irak ekseninde yaşanıyor. Son haftalarda, daha doğrusu son aylarda PKK ile KDP arasında bir çatışma dinamiği oluştu. Bu zaman zaman çatışmalar bağlamında, lokal ölçekte kendini gösterdiği gibi bazı noktalarda da suikast ekseninde geliştiğini görüyoruz. Dolayısıyla Kuzey Irak denkleminde PKK, KDP ve KYB gibi aktörler arasında bir denklem oluşmuş durumda. Bu denklemin içerisine YPG'nin de dahil olduğunu gördük. Zaman zaman YPG ile özellikle KYB arasında Kuzey Irak eksenli bir ilişki ağı oluşturulmaya çalışıldığı ve dış aktörlerin de buna yönelik destek verdiğini biliyoruz. Yine tabii ki YPG meselesi, PKK meselesinden ayrılamaz. O da Suriye bağlamında her geçen gün Türkiye için bir güvenlik riski, Suriye'deki çözümün geleceği açısından da bir siyasi bir risk olarak ortada duruyor. Önümüzdeki hafta Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Irak'a bir ziyareti söz konusu olacak. Tabii Irak deyince başlıklar çok fazla. Irak'ta hala tam anlamıyla bir istikrar yakalanabilmiş değil. Bütçeyle ilgili çok ciddi tartışmalar var. Merkezi hükümetle Kuzey Irak arasında hala tartışmalı hususlar var. Biliyorsun petrole ilişkin, enerjiye ilişkin bir anlaşmaya vardılar. Ama burada nasıl olacak, nasıl anlaşacaklar? Bu da yakından ilgilendiriyor Türkiye'yi. Dolayısıyla birçok noktada Türkiye'nin de bütün bunlara yönelik terörle mücadele operasyonlarına yeniden hız verdiğini görüyoruz. Başta üst düzey PKK kadrolarının hedef alınması, özellikle SİHA'larla devam ederken öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de sınır ötesi operasyonlarını Kuzey Irak'ta yeniden başlattığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla yeni bir döneme mi giriyoruz? Ve bu dönemin yeni özellikleri ne olacak? Hem istihbari hem güvenlik hem de dış politika anlamında onları istersen tartışalım. Dünyada tabii ki çok fazla gelişme yok aslında. Rutinler var. Ukrayna Savaşı bir taraftan devam ediyor. Orada çeşitli noktalarda Ukrayna güçleriyle Rus güçlerinin karşı karşıya geldiğini görüyoruz ama büyük bir ilerleme herhangi bir cephede yok. Karadeniz'e sıçrama ihtimali söz konusu olmuştu geçtiğimiz haftalarda. Ama bu devam etmedi. Karşılıklı olarak iki aktör de birbirlerini hedef alıyorlar. Ama Ukrayna'nın son haftalarda Rusya'yı kendi topraklarında hedef alması gibi örnekler oldu. Tahıl Koridoru Anlaşması hala muğlaklığını koruyor. Yani herhangi bir şekilde bir anlaşmaya varılabilmiş değil. Buradaki sorunlar devam ediyor. Buğday fiyatları da yükselmeye devam ediyor. Yani Afrika'daki darbe meselesi yine uluslararası gündemin başlıkları arasında ama orada da bir karar alamadı biliyorsun ECOWAS ve bir müdahale etme noktasında Nijer'e beklenti oluşmuştu ama bunun ortaya çıkaracağı daha büyük riskler olduğu için bu konuda bir ilerleme sağlanamadı. Nijer'deki darbe de başarıya ulaşmış gözüküyor en azından şu anda. askeri yönetim gücünü konsolide ediyor. İşte Burkina Faso, Mali gibi bölgelerde de devam eden bir süreç var. Batı'nın tabii bu noktada eleştirilerinin olduğunu ama çok da fazla bu sürece müdahil olmadıklarını görebiliyoruz. Dolayısıyla çok da bunun dışında bir gelişme yok aslında tartışmaya ihtiyaç olan. PKK'dan başlayalım. Nasıl görüyorsun seçim sonrası değişimi, seçim sonrası PKK'da ortaya çıkan stratejik değişimi?
Evet. Tabii burada daha önce de aslında konuştuğumuz bir husus vardı. Seçim döneminde PKK açısından çok önemli bir gündem söz konusuydu. Seçime yönelik çok ciddi beklentiler vardı. Çünkü mevcut güvenlik paradigması PKK'yı artık çıkmaz bir noktaya doğru ilerletmişti. Özellikle Türkiye içerisinde operasyon, terör operasyonu yapamaz hale gelmişlerdi. Irak ve Suriye'de de baskı altındalardı. Suriye'de bir devlet kurma hayalleri Türkiye tarafından büyük ölçekte engelleniyordu. Bundan çıkabilmek adına Türkiye'de güvenlik paradigmasını değiştirecek bir şekilde siyasi iktidarın değişmesi, dönüşmesi için legal alandaki unsurlarını kullanarak sürecin parçası oldular ama istediklerini gerçekleştiremediler. O dönemde hatırlarsan bir çatışmazlık ilanında da bulunmuşlardı. Nihayetinde bu Erdoğan'ın iktidarının devrilmesi adına bir taktik olarak attıkları bir adımdı. Ama istediklerini alamadılar ve yeni bir politika izlemek şu anda durumda kalmışlar diyebiliriz. Yeni bir hareket tarzı belirleme içerisindeler. Bir strateji oluşturmaya çalışıyorlar. Öncelikle çatışmazlık ilanından geri adım attılar ve yeniden terör saldırılarını başlattıklarını gördük. Burada tabii temelde Türkiye'nin mevcut güvenlik doktrini devam ederken proaktif bir şekilde terörle mücadele devam ediyor.
Evet.
Bir yandan Türkiye içerisinde operasyonlar hızlandırılmış durumda. Türkiye'de son kalan kırsaldaki terörist unsurlar elimine edilmeye çalışılıyor. Yeni İçişleri Bakanı'nın Ali Yerlikaya'nın yaptığı açıklamada işte 77 rakamından bahsedildi, tespit edilebilen kırsal alandaki PKK unsurları ve bunlar arasında herhangi bir etkileşim, iletişim de söz konusu değil. Keza Türkiye'nin içerisinde yeniden sızma ve bu kalan unsurlara destek verme çabası var örgütün ama Irak ve Suriye hattındaki hem güvenlik duvarları hem kolluk kuvvetlerinin attığı adımlar hem sahadaki yeni alan hakimiyetleri hem Irak hem Suriye'de PKK'nın geçiş yapmasını ve yeni lojistik imkanlarla içerideki unsurlarına eklemlenmesi çok kolay olmuyor. Bu önemli. Tabii burada Türkiye içerisinde yeni bir arayış içerisinde oldukları değerlendiriliyor. Benim gözlemlerim de bu şekilde. Yani o kır gerillalı dediğimiz o terörist anlayıştan şehirlerde hücre yapılanmasına daha fazla ağırlık verecek. Terör faaliyetlerini metropoller üzerinden devam ettirecek. Hatta mümkünse de işte Arap unsurları kullanacak ve bir şekilde mevcut istihbarat ve güvenlik aygıtlarının radarından kaçacak bir şekilde eylem arayışı. Bu açıdan da şu ana kadar başarılı oldukları söylenemez. Güçlü bir istihbarat var. Önleyici güvenlik tedbirleri söz konusu. PKK bu anlamda baskı altına alınmış durumda. Irak ve Suriye'de ise mevcut durum devam ediyor. Özellikle ZAP bölgesinde Irak'ta Türk ordusunun alan hakimiyetini artıracak şekilde askeri harekatları devam ediyor. PKK ise bu bölgedeki mağara ve tüneller aracılığıyla işte çeşitli vurkaç saldırıları yaparak Türk ordusuna zayiat verdirme çabası içerisindeler. İşte en son 7 şehit verdiğimiz vakada da benzer şekilde bir tuzaklama yaparak terör saldırılar gerçekleştirdiler. Burada özellikle son dönemde Türk ordusunun alan hakimiyetini zaptı artırmaya yönelik ve bu PKK için çok stratejik bir bölgeden bahsediyoruz. Tamamen teröristlerden temizlemeye yönelik bir hareket tarzı içerisinde. Bu bağlamda özellikle KDP'ye bağlı peşmergelerin de aktif olarak sürecin parçası olduklarının altını çizmek gerekiyor. Belli bölgelerde peşmergenin de yerleştiği, işte lojistik anlamda bölgeye yol yapım çalışmalarında aktif rol oynadıklarını görüyoruz. Bu da PKK'yı ciddi anlamda rahatsız etmiş durumda. KCK'nın işte sözde liderlerinin son dönemde yaptıkları açıklamalara baktığımızda doğrudan KDP liderliğini, Barzanileri ve Peşmerge'yi hedef aldığını görüyoruz. Hatta çeşitli ithamlarda bulundular. En son Murat Karayılan yaptığı bir açıklamada işte Türk ordusuna mensup askerlerin Peşmerge kıyafeti giyerek kendilerine müdahale ettiği gibi çeşitli ithamlarda bulundu. Burada amaç Kürt kamuoyu nezdinde Peşmerge'yi zor durumda bırakmak, KDP'ye baskı unsuru oluşturmak ve onun Türk ordusuyla angajman içerisinde PKK'ya yönelik müdahalelerini engellemek. Yine işte çeşitli bölgelerde Peşmerge'ye yönelik saldırılar oldu PKK'nın. Yine eski bir Peşmerge komutanına suikast düzenlendi, hayatını kaybetti. Bunlar önemli gelişmelerdi. bir anlamda KDP ile PKK arasındaki bu son aylarda, hatta son 1-2 yıl içerisinde diyebileceğimiz eskalasyon gittikçe artıyor. Hı hı. Ama yine de taraflar doğrudan birbirlerini tam manasıyla hedef almaktan çekiniyorlar. Bu Kürt kamuoyunu da yönetmeye yönelik propagandanın da bir parçası olarak bunu değerlendirmek mümkün. Yine KYB içerisindeki iç dengelerde bu KYB-KDP dengesi bağlamında da PKK'nın KYB ile birlikte hareket ettiğini görüyoruz. Özellikle
buradaki PKK'nın asıl dinamik ne peki? Yani orada neden KYB Türkiye'ye karşı bir pozisyon alıyor? İran'ın mı etkisi var yoksa daha başka denklemler
yani söz konusu etkisi var ama tabii tarihsel olarak baktığımızda KYB Türkiye'nin karşısına yer almış bir unsur olarak Baba Talabani'den itibaren daha sol tandansla hareket ediyor. İran'ın güdümünde çok uzun yıllar hareket etmiş durumda ve Türkiye ile KDP arasındaki ilişkiyi de göz önünde bulundurarak Türkiye'ye daha muhalif duran bir yapı içerisinde. Hı hı. Ama Türkiye'nin baskılarına maruz kalarak PKK ile ilişkisini bayağı azaltmıştı. Ancak özellikle Bafel'in tekrardan aile içi mücadeleyi kazanarak KYB'nin lider olmasıyla birlikte farklı bir denklem izlemeye başladılar. Burada Bafel Talabani hem İran dengesi hem ABD dengesini koruyor. ABD üzerinden özellikle Suriye'deki PKK unsurlarıyla PYD/YPG, işte Mazlum Abdi ile çok yakın ilişki kurarak farklı bir pozisyon almış durumda. Keza yine Haşt unsurları ve İran'la da yakın ilişkiler kurarak hem KDP'nin etki alanını daraltmak hem de Türkiye'nin Irak'ın içerisinde kuzeyindeki etki alanını daraltma çabasında. Tabii Türkiye buna yanıt verdi. Süleymaniye Havalimanı'nın uçuşa yasak bölge ilan etti. Türk hava sahasını kullanması engellendi ve çeşitli ekonomik yaptırımlar şu anda uyguluyor. Ama eğer PKK ile olan angajmanını devam ettirirse KYB, bunun ekonominin ötesinde siyasi ve askeri boyutları söz konusu olabilir. Bu anlamda dikkat etmeleri gerekiyor ve PKK ile olan ilişkilerini minimize etmeleri söz konusu olması gerekiyor. Keza yine Türkiye'nin dekapitasyon faaliyetlerinin özellikle Süleymaniye merkezi devam ettiğini görüyoruz. Son haftalarda 3-4 tane PKK unsuru ayrı ayrı araçlarda dekapitasyon sürecine uğratıldı ve elimine edildi. Bu önemli. Yani Türk Milli İstihbarat Teşkilatı'nın şu anda Süleymaniye'de ve KYB'nin de etki alanının içerisinde olduğu bölgelerde de çok aktif olduğunu ve PKK'ya buralarda da herhangi bir hareket alanı tanımak istemediğini bize gösteriyor. Bu da anlamlı ve önemliydi. Yine dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesi de PKK'nın son dönemlerde yeniden bu insan hava araçları çok aktif şekilde
bir soru olarak da düşünmüştüm.
Kullanmaya başlaması. Sen de yakından takip ediyorsun bu süreci. Burada işte Kandil'de oluşturdukları o drone akademisi, yine PYD/YPG'nin Amerika ile olan angajmanı bağlamında Amerika'dan elde ettiği know-how, yine DAEŞ'in yöntemlerini taklit etmeleri, en sonunda bu Ukrayna Savaşı'nda Ukrayna ordusunun çok aktif şekilde bu drone'ları daha böyle primitif askeri tip olmayan sistemleri kullanmasını örnekleyerek bir şekilde Türk ordusuna karşı bunları kullanma çabası içerisinde olduklarını görüyoruz. Tabii Türkiye'de bunlara counter jammer'lar, drone önleyici sistemlerle yanıt vermeye çalışıyor ama bu konuda da tabii ciddi bir tehdit var. Daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum.
Peki bu tabii Türkiye ile Irak arasındaki ilişkilerde inişli çıkışlı seyirler olduğunu biliyoruz. Evet. Irak'ın kendi iç dinamiklerinden kaynaklanıyor. Dış aktörlerin Irak üzerindeki etkisi var burada. Ve tabii ki özellikle de Irak üzerindeki rekabet. Şimdi haftaya bir ziyaret gerçekleşecek. Fidan'ın da önemli olarak bildiği, önemsediği bir dosya. Çünkü Irak için Orta Doğu'nun küçük Orta Doğu benzetmesi yapılır. Birçok dinamik aynı anda hayata geçer.
Tüm terör dengeleri içerisinde barındırıyor.
Jeopolitik, enerji jeopolitiği, tarihsel sınır konuları vesaire. Bu noktada merkezi hükümetle Türkiye arasındaki terörle mücadele konusunda koordinasyonun artması beklenebilir. Enerji sorunları henüz çözülebilmiş değil çünkü
enerji, su
hala yeniden açılmadı herhalde bildiğim kadarıyla.
Yok, İKYB'deki bu Ceyhan üzerinden dünya ihraç edilen petrol ilgili. O kendi iş sorunları.
Evet, iç sorunları.
Yani Türkiye burada hazır.
Hazır ama yeniden
Erbil ile Bağdat arasında bir anlaşma uzlaşmıyor. Bunu da bozan aslında KYB. Şu anda orada KDP'nin hükümeti KYB'yi kontrol etmesinden ötürü KYB bu işi bozarak bir şekilde aslında gücün Bağdat'a kaydırılması ve Bağdat üzerinden kendisinin eline geçmesini istiyor. Burada o Kürtler arasındaki bütünlüğü de bozacak şekilde hareket eden bir KYB görüntüsü var. Tabii Ankara-Bağdat ilişkilerinde sen bahsettin birçok önemli dosya var. Bunlardan bir tanesi de Irak'ın toprak bütünlüğü ve burada terör faaliyetlerinin yürütülmesinin engellenmesi. Yine tabii Irak ordusunun ikili yapısı, yani bir yandan merkez Irak ordusu, bir yandan hayli Şabilerin varlığı. Yine burada Sünnilerin siyasal sisteme entegrasyonu ve dışlanmaması. Yine jeopolitik açıdan bölgesel aktörlerin ve küresel aktörlerin güç mücadelesi, İran'ın dengelenmesi, ABD'nin dengelenmesi gibi hususlar söz konusu. Burada mevcut iktidarın İran'la ilişkileri tabii Türkiye'yi biraz rahatsız ediyor açıkçası. Burada Şiiler içerisinde yaşanan o güç mücadelesi, ardından Muktedâ Sadır'ın ve onlarla birlikte hareket edenlerin devlet dışı kalması ve da görece İran'a daha yakın aktörlerin bir şekilde iktidarda yer almaları önemli. Bu tabii olası terörle mücadele açısından da sıkıntılar neden oluyor. Aslında Türkiye ile Ankara ile Bağdat arasında PKK'ya yönelik belli bir zemin oluşmuştu. Sincar'dan mesela PKK'nın çıkartılması, Mahmur'un temizlenmesi gibi rakorsu burada çeşitli adımlar da attı. Belli seviyede asker kaydılar ama o dönemde İran Haçlı unsurlarını yine kullanarak bölgede Irak ordusunun ilerlemesini engellemişti. Şimdi de benzer bir durum söz konusu. Yine Türkiye'nin işte hava harekatları ve yine sınır bölgelerinde alan hakimiyeti sağlayacak şekilde asker üsler kurmasına karşı bir tepkisellik var. Özellikle İran'a yakın pozisyonların bunu çok kışkırttığını, Irak'ın toprak bütünlüğünü Türkiye'nin tehdit ettiği gibi bir algı oluşturuyorlar. Halbuki öncelikle Bağdat'ın yapması gereken şey kendi topraklarında bir terör örgütüne izin vermemek, kendisinin bölgeyi kontrol etmesini sağlamak ve PKK'yı elimine etmek. Ama bunu yapamadığı için bunu hem niyetinin hem de gücünün olmaması asabiyle Türkiye bunu yapmak zorunda kalıyor.
Evet.
Bu konuda da hani böyle çok anlamlı gelişmeler olmasını ben beklemiyorum ama Sayın Hakan Fidan'ın Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı iken kurduğu ilişkiler bağlamında tabii önemli adımlar atılabilir. Ama Türkiye'nin beklentilerini karşılayacak şekilde bir sürecin ilerlemesini Irak'la en azından Bağdat'ta şu anda öngörmüyorum açıkçası.
Evet, bu tabii yeni dönemdeki dış politika tartışmaları açısından da önemli ipuçları veriyor. Yani Orta Doğu'nun yeniden Türk dış politikasında önemli hale geldiği, işbirliği eksenlerinin de giderek artırılmaya çalıştığını görüyoruz. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da küresel bir herhalde dış politika seyahati olacak. Evet. Hindistan'a gidecek. Oradan Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek. Eylül ayı bu bakımdan epey yoğun geçecek.
Orta Doğu'da anladığım kadarıyla bir ikinci körfez turu orada Irak'ın da içinde dahil olması evet, mümkün olabilir. Kuveyt vesaire gibi ülkelere gidebilir.
Bunun tabii ekonomik potansiyel yanında bölgedeki birçok konuya bir tür tansiyonun düşmesi noktasında etki ortaya çıkaracağını söyleyebiliriz herhalde
tabii.
Değil mi?
Ya bir de şunu görmek lazım. Yani Türkiye'nin körfez ülkeleriyle normalleşmesi özellikle BA ve Suudi Arabistan'la kurduğu yakın ilişkiler bağlamında Türkiye'nin eli Irak'ta da daha fazla güçleniyor. Nihayetinde Irak'ın iç dengelerine baktığımızda bir Şii-Sünni mezhebi fay hatları üzerine oluşmuş bir denge de var ve burada Türkiye yalnız kalıyordu daha önce İran'ın karşısında. Çünkü Şii çoğunluk bir şekilde Sünnileri baskı altına alıyordu ve Türkiye'nin bunu dengelemesi zor oluyordu. Ama şimdi Körfez ile birlikte eğer Türkiye hareket ederse Irak'ın iç dengelerinde eli çok daha güçlenecek ve hem İran karşısında hem onunla birlikte hareket eden pozisyonlara karşı ciddi anlamda bir etkinlik sağlayabilir. Bir de tabii Türkiye şu anda çatışma istemiyor. Yani bu kaybet kaybet sarmalından nasıl Körfez ülkelerle çıkış sağlandıysa, İsrail'le belli bir noktada normalleşme yürütülüyorsa, Mısır'la bu süreç ilerletiliyorsa, İran'la da karşı karşıya gelme arzusunda değil elbette. Burada özellikle iki tarafında çıkarın olacak şekilde Irak'ta bir istikrarın oluşması, ekonomik yeniden canlanması, Irak'ın küresel enerji arz güvenliğinde Türkiye'nin rolü üstlenmesi, yine PKK'nın elim edilmesi gibi ortak çıkarlar var. Ama işte İran'ın özellikle bu PKK konusunda samimi davranması gerekiyor. Kağıt üstünde PEJAK gibi bir unsuru terör örgütü olarak görüyor. PKK ile mücadele ediyormuş gibi davranıyor. Ama sahada somut duruma baktığımızda bunun böyle olmadığını, PEJAK'ı zaman zaman kullanmaya çalıştığını, özellikle Irak'ın ve Suriye iç dengelerinde bu örgüt ve onun alt unsurlarıyla çeşitli angajmanlar kurduğunu ve ötekine karşı bunları vekil unsur olarak kullanma çabası içerisinde olduğunu görüyoruz. Tabi bu Türkiye adına kabul edilebilir ve sürdürülebilir bir şey değil. İran'ın bu konuda geri adım atması ve ortak çıkarlara odaklanması gerektiğini düşünüyorum. Aksi halde Türkiye ne kadar iyi ilişkileri devam ettirmek istese de bir noktada bu gerginlikler ve mücadeleler devam edecektir.
Ukrayna'daki son durum ve tahılam anlaşmasının devam ettirilmesi noktasında neler yaşanıyor son
ya
günlerde?
Artık
İstersen onları da özetleyelim.
Tal koridorundan tabii Rusya tek taraflı çekilmesinden sonra cebren
17 Temmuz'da çekilmişti.
Artık Karadeniz'de donanma faaliyetleri yürüterek Ukrayna'yı yeniden abluk altına aldı. En son Türkiye bandralı olmamakla birlikte bir gemiyi operasyon da yaptı. Onun görüntülerini bugün yayınlamış uluslararası basında. artık burada çok kararlı yine Ukrayna'nın ilgili limanlarını, tahıl silolarını bombalamaya başladığını gördük. Rusya şunu söylüyor, yani eğer benimle anlaşmazsanız küresel gıda güvenliğini tehdit ederim. Yani sen benim ürünlerimin dünya piyasasına ulaşmasını engellersen ben de Ukrayna'nınkini engellerim ve bu da bir küresel enflasyona ve gıda krizine neden olur. Buna oynuyor. Tabii bu anlamda da ciddi bir eskalasyon var. Yine birçok temas attınız. Şu anda çatışmalar ağırlaşmaya başladı. Rusya yine güdümlü füzelerle Ukrayna'daki stratejik bölgeleri vurmaya başladı. Ukrayna ordusu ise en son Kırım'daki o Kırım'ı Rus ana toprağına bağlayan köprüyü bombaladı. Yine çeşitli drone saldırıları Rus topraklarında hava harekatları düzenliyor. İki tarafında ağır kayıplar vermeye başladığını gördük. Dolayısıyla burada bir olumlu görüntü maalesef söz konusu
Türkiye'nin
değil.
Türkiye'nin çabaları henüz sonuç vermemiş.
Yani devam ediyor ama tabii çok zor. Yani burada bir defa Türkiye aslında tahıl koridoru bağlamında Rusya'nın pozisyonunu kısmen haklı buluyor. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan defalarca söyledi. Burada iki tarafa da verilmiş sözler vardı. Rusya üstüne düşeni yaptı. Geri çekildi. Türkiye'nin garantörlüğünde burada Ukrayna'nın ürünleri, emtiaları dünya piyasalarına ulaştı. Ama Rusya'nın ürünleri çeşitli şeylerle, yaptırımlarla engellendi. Burada işte swap piyasasından dışlanması, sigorta sistemine dahil edilmemesi, ilgili gemilerin ürünü alıp istediği yere götürmesini engelledi ve Rusya defalarca sürenin uzatılması için onay da verdi ama bir noktadan sonra artık geri adım attı ve ablukayı tekrar başlattı bölgede. Dolayısıyla Türkiye bir ara bulucu rolünde taraflarla anlaşarak hem Ukrayna ürünlerinin hem de Rus ürünlerinin dünyaya ulaşmasını istiyor. Gerekirse Türkiye üzerinden bu ürünlerin sağlanması. Özellikle de Afrika gibi ve diğer fakir ülkelere bu gıda ürünlerinin, emtialarının ulaşmasını arzu ediyor. Bu konuda çabaları devam ediyor ama hem Ukrayna'nın hem de ona destek veren özellikle ABD ve İngiltere gibi ülkelerin bu anlamda taviz verip Rus ürünlerinin de dünya piyasasına ulaşmasına yönelik adım atmaları gerekiyor. Aksi halde bu anlaşmanın şu an için yapılması çok mümkün görünmüyor.
Evet, peki Can, bugünkü değerlendirmelerin için teşekkürler. Sevgili dinleyenler, bugün terör örgütü PKK'yı son dönemdeki gelişmeler bağlamında ele aldık. Burada Suriye'nin ve Irak'ın, Kuzey Irak'ın özellikle hala önemli bir noktada olduğunu söyleyebiliriz. Çok kritik bir dönem bu açıdan. Türkiye'de erken seçimler de var. PKK'nın önümüzdeki dönemde bu anlamdaki faaliyetlerini arttırması beklenebilir. Diğer yandan Türkiye-Irak ilişkilerini ve ilişkilerdeki Hakan Fidan'ın ziyaretiyle birlikte ne tür başlıkların olduğunu konuştuk. Ukrayna meselesine değindik. Ukrayna'da çatışma hala devam ediyor. En önemli sonuçlarından bir tanesi olan gıda güvenliği problemi de henüz çözülebilmiş değil. Türkiye'nin bu konudaki çabaları var. Bakalım Türkiye'nin çabaları başarıya ulaşabilecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'i bu noktada nasıl ikna edecek veya uluslararası toplum geri adım atacak mı? Bunu da önümüzdeki haftalarda görüşeceğiz. Haftaya aynı gün ve saatte yeniden bir arada olmak ümidiyle hepinize hoşça kalın.
Küresel analiz.